Ayrım 6. Pargalı İbrahim Paşa, Cahit Ülkü. Sayfa 45. İbrahim'le Mahidevran arasında başlayan bu gizli çekişme derinden derine sürüp giderken 1516 yılının 1 Mart akşamüstünde Yavuz Sultan Selim'den gelen ulak Şehzade Süleyman'a önemli bir emir getirdi. Padişah yeni bir sefere hazırlandığından Şehzade Süleyman Rumeli muhafızlığı görevini yapmak üzere yola çıkmalı ve en geç Mayıs sonunda Edirne'de olmalıydı. İbrahim bu habere pek sevindi. Çünkü Şehzade'nin Mehmed'deki oğlunu yollarda ziyan etmeyi göze alamayarak Mahidevran'ı Edirne'ye götürmeyeceğine inanıyordu. Bu kadın kafasında şekillendirdiği iktidarı zora sokabilecek engel haline geldiğinden Edirne'de Mahidevransız geçecek günler Tanrı'nın ona lütfu olmalıydı. Çünkü Şehzade'nin etki altında kalmak için yaratılmış insan olduğunu saptamıştı. Edirne'de kuşkusuz Mahidevran'ın boşluğunu kendisi dolduracak, bu sayede kendini beğenmiş Hasiki'yi geleceğin padişahından uzaklaştıracak ortamı ve zamanı bularak iktidar yolunu dikenlerden temizleme fırsatını yakalayabilecekti. Kızlar ağası Hoca Nergis Ağa'nın kendileriyle birlikte Edirne'ye gideceğini öğrendiğinde ilkin bu sevinci kursağında kaldı. Çünkü haremin kuytuluklarında kendisinden haydi söz edildiğine adı gibi emindi. Aşağılık duyguları içinde yüzen bu lanet herifin, onca yürek titreten böylesi ateşli delikanlıya karşı kin ve nefretle dolu olmadığına ihtimal vermiyordu. Ama karamsarlığa kapılmak yerine araştırıcılığı yeğledi ve bu sayede önemli bilgiler edindi. Bu melun, Fransız korsanlarının Afrika sahillerini kasıp kavuran o meşhur baskında yakaladıkları gemi dolusu çocuklardan birisiymiş. Sonra doğal olarak esir tüccarlarının eline düşmüş, Verdun kentindeki Avrupa'nın en büyük hadımhanesinde yapılan ameliyatla hadım edilmiş, kendisinin övüne övüne anlattığına göre bu işlemden geçen yüzü aşkın çocuktan sağ kalan 6 kişi arasındaymış. Olağanüstü çirkinliği yüzünden Veli Bayezid Han zamanında yüksek ücretle Osmanlı Sarayı'na satılmış. Orada esaslı bir eğitimden geçirildikten sonra da Yavuz Sultan Selim tarafından oğluna hediye edilmiş. Kadınları tiksindirecek ölçüde çirkinliği nedeniyle hızla yükselerek daha 30 yaşındayken kızlar ağası olmasına bakılırsa uzun zaman bu makamda kalıp başına dert olacağı kesindi. Ayrıca emindi ki şeytanın elçisi Mahidevran kadın bu adamın uğursuz emellerini gerçekleştirmesine göz yumarak onu kendisine iyice bağlamıştı. Hoca Nergis Ağa hakkındaki ilk yüzeysel bilgileri Peşkircibaşı Nezir Ağa'dan edinmişti. Bu çelebi dayısı Moryo gibi Rum aslındandı ve 15-16 yaşındayken devşirildiği için ana dilini unutmamıştı. Bu yüzden fırsat buldukça İbrahim'le Rumca konuşmaktan pek hoşlanıyor, bilhassa uzun kış gecelerinde bu tutkusuna kapılıp Manisa Sarayı'nın girdisi çıktısı hakkında değerli bilgiler aktarıyordu. İbrahim'le diğer ortak yanı onun da haremi avucunun içinde tutan Hoca Nergis Ağa'dan nefret etmesiydi. Nezir Ağa'ya göre bu küstah ve zalim herifin kadınları zevkten çıldırtmak için bildiği yöntemleri, kendini bu işlere adamış başka hiçbir normal erkek bilemezdi. Hatta onunla bir kez münasebette bulunan kadının bir daha koca koynuna girmeyeceği iddia ediliyordu. Anlatıldığına göre İstanbul'dan gönderilen bir cariye gününü doldurup Manisa Sarayı'ndan dışarı çera olunca dipnot, ev bark verilerek evlendirilen cariye, bir baltacı bunu nikahlamış, ne var ki zifaftan bir hafta sonra da boşamış. Boşama nedeni kadının kocasına ben kara hadımda bulduğum lezzeti sende bulamadım demesiymiş. Kadın gerçi bu hadımın İstanbullu olduğunu söylüyorsa da Nezir Ağa'ya göre kara melundan korktuğu için gerçeği saklıyormuş. Aslında bu haltı eden tüm hüneri elinde toplayan Nergis reziliymiş. Eski günlerin hasretiyle tutuşan kadının geçimini de dilini sıkı tutuyor diye Nergis Ağa karşılıyormuş. İbrahim'in öğrendikleri bunlarla sınırlı kalmadı. Şehzade yol hazırlıklarına dalmışken o da vaktinin önemli bölümünü Hoca Nergis Ağa hakkında bilgi toplamak için harcadı. Adamın paraya düşkünlüğü, müzikten cin ve peri masallarından hoşlanması, tatlı yiyecekleri aşırı ölçüde sevmesi İbrahim için kıymetli bilgilerdi. Çünkü o bilginin kuvvet demek olduğunu biliyor ve Edirne günlerinde Hoca Nergis Ağa'yı yanına çekmekten ya da onun defterini dürmekten başka seçeneği olmadığına inanıyordu. Yeni mihvere doğru. Pargalı İbrahim Ağa kendisine ödenen yüksek ücretin Edirne'de bile dilli düdük edileceğini hesaplayamamıştı doğrusu. Daha Tunca Irmağı'nın kıyısındaki yeni saraya yerleştikleri günün akşamında hemen herkesin güya belli etmeden onu gösterip aralarında fiskos edişlerine tanık olduğunda için için sevinse de huzursuzlandı. Çünkü şehzadeden çok ilgi uyandırmanın sakıncalarını kestirecek kadar akıllı adamdı. Süleyman ise kendini tam bir curcunanın ortasında buldu. Babası Edirne'yi karargah edindiğinden vezirler, paşalar burada toplanmışlardı. Kent dışında kurulan 30 bin kişilik ordugaha bir yandan yeni katılımlar olurken, öte yandan Şark seferine çıkacak orduyu takviye etmek için İstanbul'a birlikler sevk ediliyordu. Bu hareketlilik içinde babayla oğlunun hasret gidermesi kısa sürdü. Aslında buna hasret giderme denemezdi. Çünkü baba öylesine hırçın ve öfkeliydi ki yüreğinde sevgi barındırmadığı hemen belli oluyordu. Ayrıca oğluna kızmış gibiydi. Süleyman kundaktaki bebesi Mustafa'nın hatırını sorduğu sırada babasının yüzünde dolaşan kasılıp gevşemeleri anımsayınca bu kızgınlığın nedenini oğluna isim koyarken padişaha danışmadığına bağladıysa da bir kuşkunun içine çöreklenmesini engelleyemedi. Şehzade ikinci gününü olağan ziyaretleri kabul ederek geçirdi. Arz odasının önünde kuyruğa girenler protokol sırasına göre huzura varıp ona saygı ve sadakat sundular. Babasının yokluğunda devlet ondan sorulacağı için herkes göze batma yarışına girmişti. Başlangıçta huzura ilk kabul ettiği üçüncü vezir Piri Mehmet Paşa onu tedirgin etti. Babasının İstanbul muhafızlığına atadığı bu vakur adamın karşısında ezilmiş, farkına varmadan onu ayakta karşılayarak elini öpmeye dahi yeltenmişti. Bu yüzden olsa gerek sonra gelenlerin yanaklarını pabuçlarına sürtüp eteklerini öpmeleri genç şehzadeyi hayli keyiflendirmişti. Edirne'deki dördüncü gününde saray ketudası şehzadeye az sonra yapılacak divan toplantısına babasının onu da çağırdığını bildirdi. Süleyman oyalanmadan arz odasına koşturdu. İçeri girdiğinde yan yana dört kişinin oturabileceği genişlikteki tahtın tam ortasında bağdaş kuran padişah, üçüncü vezir Piri Mehmet Paşa'yı haşlıyordu. Eğilip etek öpmeye yeltenen oğlunu uzun etmedercesine durdurduktan sonra ona sol tarafına oturmasını işaret etti ve yarım kalan konuşmasını sürdürdü. ''Anladın mı paşa? Anladın mı? Anladın mı? Tersane biteli nice zaman oldu. Hala kızağa gemi konmadı. Dönüşümde 100 kadırgayı deryaya salmamışsan ötesini sen bilirsin.'' Piri Mehmet Paşa telaşlanmadan isabet buyurdunuz şefkatlum dedi. Ben de bu konuyu açacaktım. Vüzera ve paşalar istek benim sanıp gayret göstermezler. Gemi yapsan hani içine konacak dümenci, kaptan, kürekçi, levent derler. Diyecektim ki divanda beni azarlasanız da iradenin sizden geldiğini bilseler. Yavuz biraz düşündükten sonra peki gemilere yarar ademleri nasıl bulacaksın diye sordu. Piri Paşa hazırlıklıydı. Hızır Reis namkulunuz ki kefere ona Barbaros deyi ad koymuştur. Cezayir hakimini öldürüp bu memleketi fethetmiş. Bunun ağabeyi Oruç Reis muhterem pederinizin zamanında Saint Jean şövalyelerine esir düşmüştü. Karun daşınız Korkut Han merhum az çok demeden fidyesini ödeyip Oruç Reis'i zindandan kurtarmıştı. Bu yüzden ikisi de Osmanlı'yı sayar. İspanyol keferesi bu yiğitleri Cezayir'den çıkarmaya hazırlanıyormuş. Onlara bir miktar top ve asker gönderirse gemileri donatmak zahmetsiz olur. Babasının kardeşinin adı geçince Selim'in kırmızı yüzü yeşile çaldı. Süleyman iyice büzülmüştü ki padişah emirlerini sıralamaya başladı. 2000 yeniçeri, 30 top, kaç yük gerekiyorsa o kadar barut, tiz gönderilsin. İmdi vezirleri çağır. Sultanım, Müftü Zembilli Cemali Ali Efendi vezir divanına gelmiş. Dipnot, o yıllarda Şeyhülislam'a müftü deniliyordu. Paşalar onu karşılayıp baş köşeye oturtmuşlar. Padişaha arz edecek sözüm var dermiş, ferman padişahımızındır. O da gelsin, sözü neymiş işitelim. Pir Mehmet Paşa divan üyelerini toplamak için çıkar çıkmaz padişah oğluna döndü. Bugün iki haber aldık. Birincisi Diyarbakır Beylerbeyi bıyıklı Mehmet Paşa Harput Kalesi'ni fethedip Safevi ordusunu kırmış. Kara Han'ın kellesini 10.000 kadar kızılbaşın burunlarını kulaklarını kesip bize göndermiş. İkinci haber Vezir-i Azam Hadım Sinan Paşa'dan. Şahın üstüne yürürken Mısır kölemenleri topraklarından ordumuzu geçirmemiş. Bakalım vüzera ne düşünür? Sen söze karışmayasın. Belki başka açıklamalarda bulunacaktı ama yanında müftü, arkasında paşa ve beylerle Piri Paşa huzura girince sustu ve doğrudan Zembilli Ali Efendi'ye hitap etti. Hoş gelmişsin müftü efendi, söyleyecek sözün varmış. Müftü hafifçe eğilerek, hazine hademelerinden 150 kişinin idamını ferman buyurmuşsunuz diye söze başladı. Müftünün görevi İslam sultanının ahiret işlerini de korumaktır. Şer'an katil nedeni sabit olmayan 150 kişinin affını isterim. Padişah sinirli sinirli, bu iş hükümet işlerindendir. Ulemanın karışması düzensizlik yaratır. Siyaset yani idam cezası reislik icabıdır, geri dur, geri, geri diye kestirip attıysa da müftü kolayından pes etmeye niyetli değildi. Bu ahiretinizi ilgilendiren işlerdendir, buna müdahale görevimdir. Bu adamları affetmezseniz ahirette büyük eziyet görürsünüz diyerek fikrinde ısrar etti. Sultan Selim önce öfkelenecek olduysa da ne düşündüyse düşündü. Birdenbire yumuşayıverdi. Tamam dedi, hepsini affettim. Ama Cemali Efendi'nin çıkmaya niyeti yoktu. Ahiretle ilgili görevini yerine getirdin dedi. Lakin insaniyeti yiğitliği ilgilendiren bir sözüm var. Bu adamları görevden atıp sokaklarda dilenmeye mecbur etmek saltanatın şanına layık değildir. Hizmette bırakılmasını arz ederim. Süleyman babasının tebessüm ettiğini belki de ilk kez o gün görmüştü. Sultan Selim müftünün isteğini kabul edip üstelik onu hayır duasıyla ululadı. Saray ketudasına da Zembilli Ali Efendi'nin has mutfağında doyurulmasını emretti. Onlar çıkınca vezirlere doğrudan gelen haberleri, kölemenlerin Sinan Paşa'ya çıkardıkları zorlukları anlattı ve ''Ne düşünürsünüz?'' diye ortaya bir soru attı. Diğer paşalar yan gözle Piri Paşa'ya bakınca üçüncü vezir bir adım öne çıkıp ''Sultanım belli ki bunların niyetleri kötü'' diye fikrini açıklamaya başladı. ''Yaptıkları düşmana yardım, bize düşmanlıktır. Bunlar Şah İsmail'le el birliği edip bizi arkadan vurabilirler. Bence seferin yönünü Mısır'a çevirelim. Bize lazım olan devletin kötülüğünü isteyene kılıç kamçısıyla köteyi vurmaktır.'' Yavuz yüzüne siperlik olan kalın ve gür kaşlarından birini kaldırdı. ''Bana işte böyle vezir gerek.'' diyerek Mehmet Paşa'yı onayladı. ''Ama seferin Mısır'a döndürüldüğü duyulursa şehzadem dahil buradakilerden kimsenin başı yerinde kalmaz ona göre.'' Sonra Mehmet Paşa'ya döndü. ''Paşa, paşa, fikrin iyi ama amelin kötü. Eğer dönüşümde 100 kadırga denize indirilmeye, kendini sağ bilmeyesin. Biz bu tersaneyi boş dursun diye mi yaptık? Neden irademi hiçe sayarsın? Neden? Neden?'' Piri Paşa boynunu hafifçe büküp, ''Takdir padişahımındır.'' diye mırıldandı. ''Adalardan gemi yapmaya kadir kefere toplasak, hepimiz bir olup kölelerimizden bir kısmını tersaneye versek, saadetli padişahımız da beylere kereste göndermesi için ferman buyursa, inşallah 100 değil 200 gemi yaparız. Hem kefere tezgahlara çok gemi konduru duyunca, siz o taraflarda uğraşırken bu taraflarda bize zahmet vermez.'' Gemilere dümenci, kürekçi, levent, kaptan bulmak zordur diye devlet masrafa sokulmak istenmemiştir. Ama bu sefer vaki olunca 200 gemi yapmak farz olmuştur. Mehmet Paşa divan duruşunu bozmadan geri çekilince Yavuz Selim gürledi. Herkes işitsin, Piri Paşa'nın sözü benim sözümdür. Her kim gemi yapmakta geri durursa irademi çiğnemiş olur ona göre. Süleyman'ın dahi içini titretecek şekilde bakışlarıyla herkesi tek tek hançerledi. Yeterince korku saldığına emin olunca, ''Şimdi çekilip vezir divanında tedbirleri görüşün.'' dedi. ''Zira yolculuk yakındır.'' Sonra tekrar Piri Paşa'ya döndü. ''Müftü gelsin, Mısır seferi için fetvasını alalım.'' Paşalar çıkınca şehzade babasının kendisine bir şeyler söylemesini boşuna bekledi. Padişah yuvalarından hafif çıkıp gözlerini odanın bir o, bir bu köşesinde gezdiriyor, ara sıra da yumruklarını sıkıyordu. Az sonra huzura giren zembilli Ali Efendi'nin kirli sarıya dönen yüzü, paşaların ona sadece padişah seni istiyor dediklerinin kanıtıydı. Zavallı titrek ayaklarını sürte sürte padişaha fazla yaklaşmadan odanın ortasında durdu. Neredeyse tabana kuvvet kaçacakmış gibiydi. Yavuz biraz bekledikten sonra ''Beru gel Müftü Efendi'' dedi. ''Sana iki sualimiz var. Birincisi, İslam olduğunu iddia eden bir millet, yani Mısırları kastediyor, çocuklarını Müslümanlardan ziyade Müslüman olmayanlarla, yani o sıralarda Müslüman olmayan Çerkezler kastediliyor, evlendirmeye istekli olursa onların idamı caiz midir? Rahatlayan Cemali Ali Efendi düşünmeden yanıtladı. Asla başka incelemeye gerek kalmaksızın. Selim dizlerine dayanıp hafifçe öne eğildi. İkinci sual dedi. Bir taife İslam ehliyiz diyu hürmeten sikkelerine şehadet kelimesini kazdırıp Yahudi ve Hristiyan ve 72 milletten olan ahmakların eline ve cebine girdiğini bilip dururken rıza verseler, onunla kenefe varıp pisliğiyle o hale getirip lazım olduğunca harcansalar o taife hakkında ne buyururlar? Zebbilli Cemali Efendi'nin yanıtı yine kısa ve kesindi. Yasağa uymazlarsa katledilmeleri vacip olur. O gün Süleyman padişahın kolay fetva alabilmek için 150 kişiyi bağışladığını sanarak belki de babasının günahını almıştı. Divan toplantısından çıkıp tek başına dairesinin yolunu tuttuğunda Piri Paşa'nın huzurda nasıl titrediğini anımsayarak babasının güçlü kişiliğini kıskanıyor, aynı zamanda içini kemiren korku dünyasını karartıyordu. Bir yandan da iki gün sonra babasının İstanbul'a döneceğini öğrendiğinde çığ gibi büyüyen sevincini belli etmediğine şükrediyordu. Ayrılık günü onun için sanki yaşama yeniden başlama günüydü. Güneş doğmak üzereyken alaya katıldı, at üstünde giden babasının yanında elini atın sağrısına koyarak yürüyüp kentin dışına dek onu yolcu etti. Padişahın gözden kaybolmasını ayakta bekledikten sonra atının sırtına çekirge gibi sıçrayıp hayvanı öylesine mahmuzladı ki koruyucuları şehzadeye zor yetişebildiler. Sarayın iç avlusunda cendereden kurtulmuşçasına derin bir oh çekti. Yavuz Selim'in asla bir noktaya takılıp kalmayan oynak gözleri alışılmadık biçimde sık sık ona saplandığından o bakışlar genç şehzadeyi günlerdir uykusuz bırakmış haydi yormuştu. Bu yüzden babasının ayrılmasını izleyen 3 gün gecesini gündüzünü İbrahim'le baş başa geçirdi. Belki de benliğini saran huzursuzluğun dürtüsüyle ona Selim'in tahtı nasıl ele geçirdiğini, kardeşlerini, yeğenlerini ve evlatlarını, hatta babasını gözünü kırpmadan nasıl katlettiğini uzun uzun anlattı. Anlatılanlardan oldukça endişelenen İbrahim, kafasındakilere benzer kuşkuların şehzadeyi de bunalttığını ama onun bunları dile getirmeye cesaret edemediğini düşünüyordu. İbrahim'e göre taht için alternatif yaratan Mustafa'nın doğumu padişahın zihninde yeni fikirler uyandırmıştı. Ama düşüncelerini beyin kıvrımlarının en ücra köşelerinde sakladı. Biliyordu ki Süleyman Mustafa'nın doğumu yüzünden yaşamının tehlikeye girdiğine bir inanırsa yavrusunu asla sağ bırakmazdı. Oysa İbrahim Mustafa'yı her nedense ilerideki iktidarını sağlama alacak bir öğe olarak görüyordu. Bu yüzden Süleyman'ın kafasındaki düşünceleri savuşturmalıydı. Ona babasının sefer nedeniyle gerginleştiğini telkin edip devlet ricadı ile konuşurken padişahı övmesini, her olaydan babasını haberdar etmesini, en önemlisi de tahtta gözü olan şehzade imajını yaratmaktan kaçınmasını öğütledi. 6. ayrımın sonu. Sayfa 54.